Ayrım 4. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 49. Şevki hemen bitişikte bulunan kısım başgardiyanlığında oturmakta olan kısım başgardiyanı Doğan Yılmaz'ı çağırarak ona "Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Daha tıraş da bitmemiş. Ben şimdi ne diyeceğim müdür beye?" diye çıkıştıktan sonra berbere dönerek "Sen de elini biraz çabuk tut. Ben şimdi müdür beyin yanına gidiyorum. İşim biter bitmez Avni Bey'i hemen Doğan alıp gelsin" dedi. Ve berberhaneden hızlıca çıkıp idarenin yolunu tuttu. Berber İbo hemen elindeki makineyi değiştirip başka bir makineyle bizim saçı bir numaraya vurmaya başladı. Kısa zamanda bizim saçın tamamı bir numaraya vurulduktan sonra İbo, alelace üzerimi fırçaladıktan sonra "Saatler olsun ağabey, ancak bu kadar yapabildim" deyip saygıyla bir adım geriye çekildi. Yanı başımızda beklemekte olan başgardiyan Doğan Yılmaz yüksek sesle "Ali!" diye bağırdı. Bu Ali, sabah benim müdürün odasına götüren Ali gardiyandı. Ali hemen gelip "Buyur başefendi" dedi. Doğan başgardiyan ona "Avni Bey'i müdür beyin odasına götür de gel" diyerek beni götürme işini yine Ali gardiyana havale etti. Bu benim idareye gardiyanla gidişimin ikinci ve sonuncusu oldu. Daha sonraki bütün gidişlerim gardiyansız olmuştur. Ali gardiyan idareye giderken "Avni ağabey, bütün gazeteler senden bahsediyor. Cezaevinde yalnız sen konuşuluyorsun. Bu gazetelerin yazdıkları gerçekten doğru mu?" diye sordu. Ben de kendisinde bütün gazeteleri görmediğimi, yalnız Günaydın gazetesini gördüğümü, onun yazdıklarının da olayla ilgisi olmadığını, yakında her şeyin anlaşılacağını söyledim. Böyle konuşarak idareye vardık. Ali kapıyı çaldı, beni içeri buyur etti. İçeride iki kişi vardı. Birisi benim babamın halasının kızının oğlu, bizim bildiğimiz adıyla Darıcılı Sarıçoğlu'nun Muharrem, nüfustaki adıyla Doğan Üstündağ idi. Diğeri de o tarihte Ankara Tıp Fakültesi dekanı olan Profesör Doktor Celal Sungur'du. Akrabam olan Doğan ağabey, TBMM'de Halkla İlişkiler ve Basın Bürosu'nda çalışıyordu. Celal Sungur ise tam 4 devre Yozgat Milletvekilliği yapmış, meclisin çeşitli kademelerinde idareci olarak bulunmuş, özellikle de Meclis İdare Amirliği'ni uzun bir süre yürütmüş, Alevilere karşı büyük bir sempatisi olan biriydi. İdare Amirliği döneminde bizim yakınlarımızdan bir hayli adamı meclisi işe yerleştirmişti. Muharrem ağabey de bu işe yerleştirdiklerinden biriydi. Ayrıca Celal Sungur, ben saray yetiştirme yurdunda okurken bizim okul doktorumuzdu. Ben okulu bitirip müteahhitliğe başladıktan sonra bunlarla ilişkilerimi geliştirmiş aile dostu olmuştum. Benim yetiştirme yurdundan gelme ve müteahhit olma durumum Celal Sungur'u çok etkilemişti. Bu yüzden beni çok severdi. Cezaevine düştüğümde mülkiyeti de benim olan Çankaya Mesnevi Sokak'taki büromun anahtarının biri de Celal Hoca'daydı. Büroyu aynı benim gibi istediği şekilde kullanırdı. Ben müdürün odasına girince ikisi de yerlerinden fırlayıp boynuma sarıldılar. Celal Hoca beni öptükten sonra geri çekilip yerine oturdu. Ama Doğan ağabey bir türlü bana sarılmayı bırakmıyor, iç çeke çeke ağlıyordu. Bu durum bayağı sürdü. Celal ağabey, ben Celal ağabey derdim hocaya. Bu da onun hoşuna giderdi. Bu duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Doğan ağabeyi kolundan tutup koltuğa oturttu. Ben de geçip ikisinin arasına oturdum. Celal ağabey elindeki Günaydın gazetesini göstererek "Bu ne lan deli oğlan, ne yaptın böyle?" diye alaylı bir şekilde sordu. Müdür daha önceki gelenleri anlattıklarımı onlara anlatmış olacak ki bana söz bırakmadan "Ben gerçeği anlattım Avni Bey, hocam sana takılmak için böyle konuşuyor" diye araya girdi. Celal Hoca müdürün yanında bana hitaben "Bak yeğenim, bu gördüğün İrfan Bey buraya gelmeden önce Yozgat cezaevinde müdürdü. Onu buraya ben aldırdım. Senin anlayacağın İrfan yabancımız sayılmaz. Seni burada sadece misafir edecek. Yakında her şeyi ayarlarız. Dışarıyı hiç merak etme. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Doğan sık sık sana gelir. Ben de fırsat buldukça uğrarım. Ne ihtiyacın olursa Doğan'a söyle. Biz her şeyi temin ederiz" diyerek bana moral vermeye çalıştı. Ben de kendilerine teşekkür ederek söylediklerini yapacağımı söyledim. Aşağı yukarı 15 dakika oturup konuştuk. Sonra tekrar kucaklaşıp öpüştükten sonra gitmek üzere kalktılar. Müdürle birlikte onları uğurlarken cezaevinin dış kapısından yani kapı altının girişinden Ulus'taki eski büro komşum emekli Yargıtay ceza hakimlerinden o zaman avukatlık yapan Sayın Sabri Menteş girdi. Girmesiyle boynuma sarılması bir oldu. Yanımda kimse yokmuş gibi bileğimden tutarak beni müdürün odasına doğru çekti. Kendisine "Bak misafirlerim var, onları uyurluyoruz, gitsinler hemen gelirim" dedim. Sabri ağabey bizim misafirlerle ayaküstü tanıştıktan sonra bizimkiler gittiler. Biz yeniden hep birlikte müdürün odasına döndük. Sabri ağabey gelirken birden oter görevlisi getirmiş. Benim için düzenlettiği vekaletnameyi müdürün odasında bana imzalattı ve noter görevlisini gönderdi. Bu noter görevlisini de noteri de tanıyordum. Noter de görevlisi de benim ilk yazıhanem olan Posta Caddesi'ndeki Menderes Han'dan komşularımdı. Noter gittikten sonra Sabri ağabey önce müdürle olan dostluklarını anlattı. Kendisinin Anadolu'da hakimlik yaptığı sıralarda çok beraber olduklarını, müdürün birçok müşkülünü çözdüğünü, ayrıca hem hemşeri sayıldıklarını hem de kardeş gibi birbirlerini sevdiklerini söyleyerek ve arada bir söylediklerini müdüre onaylatarak bana hiç merak etmememi, burada müdürüm bana her türlü kolaylığı göstereceğini söyledi ve elindeki bir tomar gazeteyi bana gösterip, ''Bak amneciğim, bütün gazeteler senin olaydan bahsediyor, her birisi bir şey yazmış, bunların hangisi doğru?'' diye sordu. Ben gazeteleri sonra okurum diye alıp yanıma koydum. Olayı bir de ona anlattım. Üstümdeki kanları gösterdim. Olayın Günaydın gazetesinin yazdığı gibi olmadığını söyledim. Hemen gidip senin elbiselerinin adli tıbba gönderilmesi için savcılığa dilekçe vereyim. Burada yedek elbisen var mı diye sordu. Tabii elbisen falan yoktu. Daha gelen giden olmadı. Şu anda hiçbir şeyim yok cevabını verdim. Tamam, ben hallederim her şeyi diyerek telefonla temas kuracağı bir iki numarayı benden aldı ve aceleyle müdürün odasını terk etti. Sabri ağabey daha kapıdan çıkmadan ablamın kocasıyla yeni avukat olmuş üvey ağabeyimin oğlu ve ayrıca aynı sülaleden olduğumuz Mehdi Bektaş geldiler. Onlarla da sarılıp öpüştük. Mehdi aynı noter görevlisini getirmiş beraberinde, ona da bir vekaletname verip enişteme çocukları sordum. Dedelerinin yanında olduklarını, kendileriyle görüştürmediklerini, merak edilecek bir şeyin olmadığını, yakında kendi elleriyle getirip vereceklerini söyledi ve bir şeye ihtiyacımın olup olmadığını sordu. O anda müthiş aç olduğumu hissettim. Hemen bana yemek ve elbise getirmelerini söyleyip onu acilen gönderdim. Mehdi ile biz daha yarım saat birlikte kalarak konuştuk. Benim araba emniyet amirliğinin önünde kalmıştı. Onu oradan almalarını ve iyi bir yere götürmelerini, çocukların savcıya ifade verdiklerinin bana iletilmesini, yatak gönderilmesinin ve buna benzer konuları konuştuktan sonra onu da gönderdim. Bu arada saat bir hayli ilerlemiş, öğleyi çoktan geçmişti. Müdürün odasında farkında olmadan dışarıya bir göz attım. Ne göreyim? Cezaevinin avlusu benim yakınlarımla dolup taşmış, durumu müdür de görüyor tabiatıyla. Orada ben müdürün gözüne baktım, ne olacak kabilinden. Müdür bana, hiç merak etme, hepsiyle görüştürürüm dedi ve zile basarak nöbetçi gardiyanı çağırdı. Benim avukatların görüşme odasında görüşme gelenlerle görüşeceğimi ve görüşe gelenleri sırayla beşer altışa içeriye alıp benimle görüştürmelerini söyledi. Benimle birlikte gelerek hemen bitişiğindeki avukat görüşme odasını gösterdi ve oturmamı söyledi. Sonra bana, kusura bakma, benim biraz çalışmam gerekiyor, sen gelenlerle rahat rahat görüşürsün diyerek kendi makam odasına döndü. O gün geç vakte kadar gelenlerle görüştük. Her içeri giren gruba olayı tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyordum. Beni dinledikten sonra herkes rahat bir nefes alıyor, boşa endişelenmiş olduklarını söylüyorlardı. Hava iyice kararmıştı. Avluda da kimse yoktu. Müdür, cezaevi avlusunda bulunan lojmanına gidecekmiş. Benim son görüşçüleri gönderirken görüş yaptığımız odanın kapısından başını uzatarak, ''Avni Bey, ben eve gidiyorum. İstersen seni de kalacağın koğuşa göndereyim. Çok yorgun olmalısın. Git dinlen biraz.'' önerisinde bulundu. Ben de, ''Zaten görüşecek kimse kalmadı müdür bey. Sağ olun. Siz nasıl isterseniz.'' cevabını verdim. Hemen baş gardiyan Şevki'yi bulup çağırmalarını emretti nöbetçiye. Nöbetçi bir ok gibi fırlayarak kapıya yöneldi. Kısa bir süre sonra Şevki gelip müdürün karşısına dikildi. Müdür Şevki'ye, ''Avni Bey'i koğuşuna götür, Çamoğlu'na teslim et, kendisini rahat edeceği bir yere versin.'' emrini verdi. Şevki, ''Her şey ayarlandı müdür bey.'' cevabını verdikten sonra bana dönerek, ''Buyur gidelim Avni Bey.'' dedi ve çıkış kapısını işaret etti. Ben müdüre iyi akşamlar dileğinde bulunarak Şevki ile birlikte kapı altından geçip tecridin bitişiğindeki ikinci kısım giriş kapısından, oldukça dar olan bir koridordan 10 metre kadar yürüdükten sonra iki basamaklı bir merdivenden çıkıp yine dar bir kapıdan geçerek sağdaki ilk koğuşa girdik. Biz koğuşa girer girmez bütün gözler bizim üzerimizde odaklandı. Kimisi ranzasına uzanmış televizyon seyrediyor, kimisi akşam yemeğini hazırlık yapıyordu. Herkes her şeyi bıraktı, bize bakmaya başladı. Sanki içeriye giren bir insan değildi. Uzaydan gelmiş bir yaratıkmışım gibi bütün oradakiler beni süzüyordu. Çamoğlu, koğuş kapısının girişindeki sağ tarafta ilk ranzanın üstünde yatıyormuş. Biz girer girmez yatağından fırlayarak aşağı atladı ve yanımıza geldi. Bana, ''Geçmiş olsun Avni Bey'' dedikten sonra Şevki'ye dönerek, Başefendi, şurada Avni Bey'in iki hemşerisi var, biliyorsunuz. Biri idarede çalışıyor. Mülazım Kartal. Diğeri de şu arkadaş. Koğuşumuzda hiç yer yok. Şimdilik bir arkadaş tahliye olana kadar Avni Bey bunların arasında yatacak. Başka çaremiz yok, kusura bakmasın, dedi. Bu sözlerden sonra Şevki, ne diyorsun gibilerden hiçbir şey söylemeksizin benim yüzüme baktı. Ben ne demek istediğini anladım tabii. Fark etmez başefendi. Yer yoksa ne yapalım? Birkaç gün idare ederiz cevabını verdim. Mülazım daha idareden gelmemişti. Diğer arkadaşın adı Arslan'dı. Arslan yatağından atlayarak bizim yanımıza geldi. Elimi sıkarak kendisini tanıttı ve koğuşun girişinde Çamoğlu'nun hizasında 4-5 ranza ilerideki ranzaları işaret ederek ''Buyur Avni ağabey'' dedi. Elini sıkıp zahmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettim. Bütün koğuşa ''Allah kurtarsın, iyi akşamlar arkadaşlar'' dedikten sonra koğuştan ayrıldı. Arslan'ın gösterdiği ranzaya doğru ilerlerken koğuştaki arkadaşların geçmiş olsun yağmuruna tutuldum. Bu sözler arasında ilerleyerek Arslan'ın işaret ettiği ranzaya çıktım. Arslan da yukarı çıkarak yanıma oturdu. Tekrar geçmiş olsun dedikten sonra karnımın aç olup olmadığını sordu. Fazla açlık hissetmediğimi söyledim. O zaman biraz sonra mülazım da gelir, birlikte akşam yemeğimizi yeriz. Sen burada otur, ben inip bir şeyler hazırlayayım, diyerek aşağı indi. Yedinci koğuş, yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, 3,5 metre yüksekliğinde tavanı tahta ile kaplı. Koğuştan çok bir hangarı andırıyor. Giriş kapısının yanında sağ tarafta lavabo, tuvalet ve mutfak görevi gören bir boşluk var. Sağlı sollu, ikişer katlı tahta ranzalar dizili. Girişin karşısında da aynı vaziyette ranzaların bulunduğu, orta yeri boşluk olan bir yer var. Bu boşluğun tam ortasında oldukça büyük bir kömür sobası duruyor. Bu sobanın bu kadar yeri ısıtması mümkün değil ama içerisinin havasını biraz olsun kırıyor. Koğuşun bu boş olan alnının muhtelif yerlerine konmuş basit ahşaptan 5-6 tane masa var. Koğuş sakinleri yemeklerini bu boşlukta, bu masaların üzerinde yiyorlar. Yemeğini yiyip bitirenler yemek yedikleri masayı hemen temizliyor ve yerlerini yemek yiyecek olan diğerlerine bırakıyor. Koğuşta böyle bir düzen kurulmuş. Arslan bizim akşam yemeğimizi hazırlarken, ben avukatlar odasında gelenlerle görüştüğüm sırada birkaç kez gelip bana geçmiş olsun bir isteğiniz var mı diye soran kişinin koğuşa girdiğini gördüm. Bu mülazımmış. Bizim ranzaya doğru gelerek ranzaya çıkmadan bana elini uzatıp kendini tanıttıktan sonra geçmiş olsun dileğinde bulundu ve geri dönüp Arslan'a yardıma gitti. Tam bu sırada bizim koğuş meydancısını çağırdılar. Biraz sonra koğuş meydancısı sırtında bir kat yataklı koğuşa girdi. Yanında eniştem ve bir de gardiyan vardı. Elleri yiyeceklerle doluydu. Meydancı sırtındaki yatağı benim oturduğum ranzanın üstüne bırakıp ''Bu senin ağabey'' dedi ve gidip eniştemin elindeki yiyecekleri alarak bunları nereye koyması gerektiğini mülazıma sordu. Mülazım yemek yiyeceğimiz masayı gösterdi. Yemekler masaya indirildikten sonra eniştem yanıma gelerek başka bir şey isteyip istemediğimi sordu. Ona şimdilik bir şey istemediğimi, bir şeye ihtiyacım olduğunda haber göndereceğimi, şimdi gitmesini söyledim. Koğuştaki tutukluların hepsi şaşkın şaşkın olup bitenlere ve enişteme bakıyorlardı. Bu gördükleri durum şimdiye kadar cezaevinde görülen bir şey değilmiş. O güne kadar hiç kimsenin bir yakını koğuşa kadar girmemiş, bu ilk oluyormuş. Yemek yiyeceğimiz masanın üstü yiyeceklerle dolu. 7-8 porsiyon çeşitli pide, bir büyük tepsi baklava, bir sürü ayran, birkaç porsiyon şiş köfte, birkaç porsiyon şiş kebap ve mevsim sebzeleri. Mülazım da Arslan, bunları ne yapacağız gibilerinden bana baktılar. Ben de aşağı inmiştim. Cezaevinin kurallarını bilmediğim için onlara, siz nasıl biliyorsanız öyle yapın dedim. Yiyebileceğimiz kadar yiyeceği masada bırakarak geri kalanını sonra yenilmek üzere dolaplarına götürdüler. Zaten Arslan da akşama yememiz için melemen yapmış, onu da koydu masaya. Birlikte oturduk masanın başına, karnımızı doyurduktan sonra bana, ''Sen yukarı çık ağabey, yorgunsun, biz de biraz sonra geliriz.'' diyerek masayı toplayıp temizlemeye başladılar. Temizlik işi bittikten sonra mülazım benim yanıma ranzaya çıktı. Mülazım bizim kazada Sorgun'a bağlı Mehmet Beyli köyünden. Maliyede çalışıyormuş cezaevine düşmeden önce. Yeni doğanda Pala Rıza'nın kahvesinde arkadaşlarıyla okey oynarken yanlarına hiç tanımadığı birisi gelip oturmuş. Durmadan müdahale ediyor, oyunlarına karışıyormuş. Mülazım birkaç defa karışmaması için onu uyarmış. Adam hiç oralı olmadan yine bildiğini yapmaya devam edince, mülazımın sabrı tükenmiş ve elindeki ıstakayı adamın kafasına geçirmiş. Adam kafasını ıstakayı yiyince olduğu yere yığılıp kalmış ve oracıkta ölmüş. Kasıt dışı ölüme sebebiyetten 2 sene ceza vermişler. Karar Yargıtay'daymış. bozulur diye çok korkuyordu. Aslında ceza alanları hemen hükümlü cezaevlerinden birine sevk ediyorlarmış. O idarede çalıştığı ve iyi huylu olduğu için bunun sevkini geciktirmişler. Şimdilik buradayız. Bakalım ne olacak diye bunları anlattı yukarı çıktığımızda. Mülazım bunları anlatırken Arslan da çay demlemişti. Çay tepsisiyle demlikleri getirip yukarı uzattı. Mülazım onları yerleştirirken Arslan da bardaklarla şeker getirdi ve yukarı çıktı. Birlikte hem çaylarımızı içtik hem de uzun uzun konuştuk. Daha doğrusu daha çok onlar konuşuyor, ben dinliyorum. Konuştuğumuz konu cezaevini kurallarıydı. Ne zaman yatıldığı, ne zaman kalkıldığı, her gün kaç sayım olduğu, yapılan aramalar ve benzeri konuları anlatıyorlardı bana. Akşam yemeğini yemek için erken davranmışız. Koğuşun boş alanı hummalı bir faaliyetteydi. Ortadaki masalardan bir grup kalkıyor, başka bir grup oturuyordu yemek yemek için. Yemek yemeye gelen grupların içinden bazıları bizim ranzaya kadar gelip bana kendini tanıtıyor ve geçmiş olsun diyordu. Çaylarımızı bitirdik. Mülazim hemen aşağı atlayarak boş bardaklarla çaydanlığı istedi. Ben şunları yıkar hemen gelirim deyip elindekilerle lavaboya doğru yürüdü. Fazla gecikmeden yine ranzaya döndü. Yemek yenilen alan iyice tenhalaşmıştı. Bu arada 2-3 kişi ortadaki masaları birleştiriyor, tabureleri masaların etrafına yerleştiriyordu. Başka birkaç arkadaş da lavabo tarafından yemek getiriyor, masaya dizili tabakları taksim ediyordu. Masa yemeğe hazır hale gelince bu işleri yapan arkadaşlardan biri biraz yüksekçe bir sesle ''Yılmaz ağabey, haydi gelin, sofra hazır.'' diye seslendi. Bizim ranzaların hizasından en dipten Yılmaz Güney göründü. Sofraya doğru gelirken o kendine has tebessümüyle sağlı sollu arkadaşları selamlıyordu. Tam bizim ranzanın hizasına gelince bize doğru dönüp bana elini uzattı. Elimi sıkıp ''Geçmiş olsun kardeş.'' dedi ve yemek yiyecekleri masaya doğru yöneldi. Bir anda yemek masasının etrafı bir hayli kalabalıklaştı. Yaklaşık 10 kişi kadar oldu. Bu arada Yılmaz Güney bize doğru dönerek beni de yemeğe davet etti. Kendisine teşekkür ederek biraz önce yediğimizi söyledim ve size afiyet olsun dedim. Onlar yemeklerini yerken Mülazım da onlar hakkında bana bilgi vermeye başladı. Yılmaz Güney'in dışındakiler o tarihlerde Perinçekçi olarak bilinen aydınlıkçılarmış. Bunların arkadaşlarının bir kısmı da 6. koğuşta kalıyormuş. 15-16 kişi kadarlarmış. Perinçek'in dışındaki kadronun hepsi buradaymış. Aydınlıkçıların dışında yemek yiyenlerden birisi Latif Mutlu, bir diğeri de İsmail İpek isimli halk ozanıymış. İsmail İpek bir konserde Kürtçe türkü söylediği için tutuklanmış. Latif Mutlu ise Ankara Hastanesi'ne narkoz tüpleri veriyormuş. Birkaç kişi narkoz sonrası ölünce Latif Mutlu'yu tutuklamışlar. Ama Latif Mutlu, ölenlerin narkozdan değil yanlış narkoz uygulamasından öldüğünü söylüyormuş. Yemek faslı bitip herkes ranzasına çekildikten sonra koğuş sakinleri birer ikişer bizim ranzaya gelerek kendilerini tanıtıp bana geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor ve fazla oturmadan yerlerine dönüyordu. Gece saat 11'e kadar bu böyle devam etti. Yorgunluk ve uykusuzluktan bitkin bir durumdaydım. Bu durumu fark eden Mülazım bana sen yat abi, çok yorgunsun. Bu durum yatmazsan sabaha kadar sürer diyerek yatacağım yatağı gösterdi. Ben de kendisine çok iyi olur, sen vaziyeti idare et diyerek gösterilen yatağa girmek üzere hazırlandım. Yatağa girer girmez çok geçmeden uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda sabah olmak üzereydi. Saate baktığımda sabah 6'yı gösteriyordu. Kısmen de olsa yorgunluğumu atmış, kendime gelebilmiştim. 4. ayrımın sonu, sayfa 60.